Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Hocam'la birlikte bugün konuğumuz Sayın Ahmet Çakar. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Evet, Sayın
hoş
Ahmet
bulduk.
Çakar, hoş bulduk. 21. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis İdare Amiri.
Evet.
40 yıllık siyasetin içinde MHP'nin çeşitli mevkilerinde, en son Sayın Rahmetli Başbuğ'da da MYK üyesi
Evet,
olarak
evet.
çoğu zaman her kademede görev yapmış. Türk İslam ülkesini bayrağını taşımış değerli büyüklerimizden Sayın Ahmet Çakar. Öncelikle rahmetli Başbuğ'un tabii A9 ekranlarında Sayın Hocamız vesilesiyle filmleri yayınlanıyor ve her yayınlanışında tüylerimiz diken diken oluyor,
Evet,
bunu söyleyeyim.
eyvallah.
Gerçekten müthiş bir dava adamı, tam tevekküllü, çok şuurlu, teşhisler, tedaviler müthiş, tam bir devlet adamı gerçekten. Siz de onunla beraber büyüdünüz. Hem dava Türk İslam ülkesi davasında hem de siyaset alanında. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Hem rahmetli Başbuğ'dan hem sizin beraber yolculuğunuzdan hem
Tabii.
o ülküyü de nasıl yetiştiniz?
Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu yaptığımız sohbeti hayırlara vesile kılsın istiyorum. Ve evet, gerçekten Türk milletinin ve Türk dünyasının tabii ve gerçek lideri Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş'e buradan rahmet gönderiyoruz tekrar. Ve sizin gibi değerli kardeşlerimizin merhum büyüğümüzü anması ve onu takip etmesi ve onun fikirlerini, düşüncelerini, görüşlerini Türk milletine aktarması, böyle bir efendim medya organizasyonu yapabilmesi de çok takdire şayandır ben sizlere. O bakımdan tekrar teşekkür ediyorum.
Sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Evet, biz üniversite yıllarımız itibariyle yani bir 69-70'li yıllarda hemen üniversitede yerimizi aldık yani. Mücadelede yerimizi aldık. Tabii daha Cenab-ı Hak bize o 70-80 öncesi dönemleri yaşatmasın.
Abi.
Yani kardeşin kardeşe husumet duyduğu, birbirine kinle nefret duyduğu, fikir ayrılığı yüzünden dövüştüğü, hatta vurgun yaşandığı bir süreçtir. Onu tabii hatırlamak bile bize sıkıntı veriyor.
Evet.
Fakat işte o tarihlerde adı konmamış dediğimiz klasik tabiriyle adı konmamış bir savaş yaşanıyordu yani. Soğuk savaş dönemleri işte biliyorsunuz. Kuzeyimizdeki düşman belli. Sovyetler Birliği'nin kendi sistemi, rejimi, işte ideolojisi itibariyle bir yayılmacı politika izliyordu ve biz de tehdit altındaydık yani. Bunu savunan, o dünya görüşünü savunan da Türkiye'de ciddi bir kitle oluşmuştu. Gençlik içerisinde, sendikalarda, fabrikalarda, halk içerisinde. Allah korusun, hürriyetimizi kaybetmekte karşı karşıyaydık. Yani onlara göre çok ideal bir fikir, ideal bir sistem. Efendim eşitlik, özgürlük, adaletten bahseden bir fikir ama tabii oraya varana kadar yok oluyorsunuz. Yani başka bir milletin veya başka bir sistemin entegrasyonuna girip hürriyetinizi kaybediyorsunuz. Dininizi, devletinizi, hürriyetinizi, mülkiyetinizi kaybediyorsunuz.
Evet.
O bakımdan o savunulamaz yani asla. Normal bir şey değil.
Evet.
Neyse, o ayrı bir tartışma konusudur ama o dönem itibariyle milletimizin ve devletimizin bağımsızlığı, bekası ve mevcut varlığının korunmasıyla alakalı bir süreçti. O süreçte evet bir tek siyasi lider var. Yani Türk gençliğine yol gösteren, bir ülke aşılayan ve isabetli ve doğru bir fikir ortaya koyan, yani o iflas etmiş müflis bir fikre karşı kanmaya başlayan, büyük oranda da kitlelerin aktığı, toplaştığı bir çerçeve zeminde Türk milletine yol gösteren bir tek siyasi lider vardı yani. Alparslan Türkeş, merhum başbuğumuzdu yani.
Maşallah.
Eğer onun cesaretli, yürekli çıkışları olmasa, teşkilatçılığı olmasa, ortaya efendim gençlik içerisinde çok ciddi revaç bulmuş olan bilimsel sosyalizm denen Marksist-Leninist fikirlerin karşısında eğer siz tutunacak bir fikir ortaya koyamazsanız, onu çürütecek, onu alt edecek, efendim millete umut olacak bir dünya görüşü ortaya koyamazsanız, gençlik gidiyor derler, onu söyleyeyim
Tabii,
yani.
tabii.
Ama rahmetli Türk milliyetçiliği ülküsü adı altında, Türk milliyetçiliği davası dediğimiz efendim dava başlığıyla ortaya koymuş olduğu bir doktrinle, milli bir doktrinle, %100 yerli ve milli, hepsi bize ait olan bir doktrinle Türk gençliği o sapmada, kaymada çok ciddi bir tutunma imkanı buldu. İşte biz onlardan biriyiz. Yani benim eğer şahsen Allah'a ve Resulullah'a imanım olmasa, milli kültürüm olmasa, Türkiye'nin en büyük komünisti ben olurdum yani. En büyük teröristi de ben olurdum. Ama bu arada beni koruyan bir üniversitede bir teşkilatlanma, bir tüzel kişilik, bir dernek, bir yapı olması lazımdı. Yani bir yerde durup mücadele etmem lazımdı. Evet. Bunlara karşı evet. Ben o zaman araştırdım. Bütün yapıyı inceledim. Yani üniversite gençliğine hitap eden tüm dernekleri o tarihte inceledim. Ve en doğru ve isabetli fikrin ve düşüncenin efendim konuşulduğu, öğretildiği, eğitiminin yapıldığı yer olarak ilk ocaklarını gördüm. Hı hı. Sonra siyasi aksiyon olarak nerede bu temsil edilebilir dediğimiz zaman da tabii ki onun temsil yeri de siyasette Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Hı hı. Yani ilk ocakları kaynak, orada yetişiyorsunuz ve günlük hayata şeyde siyasette daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi'nde yansıyorsunuz. Böyle güzel, büyük, önemli bir yani hizmetin müvessili, kurucusu, banisi olan merhum başbuğumuz gerçekten çok büyük bir hizmet geliştirmiştir yani. Büyük bir eser bırakmıştır. O eser Ülkücü Türk Gençliği'dir. Tabii bunun dışında Kocakları Milliyetçi Hareket Partisi'nin yanında bir de yan kuruluşlarımız var. Yani toplumun bütün kesimlerine hitap eden, özellikle gençlikle alakalı kesimlerin tamamına hitap eden hep yan kuruluşlar olmuştur. Yani köylüyü ilgilendiren, memur ilgilendiren, maliyeci ilgilendiren, efendim mühendisleri ilgilendiren, hukukçuları ilgilendiren, aklınıza ne geliyorsa, esnafı ilgilendiren, işçi kesimini ilgilendiren, tüm hayatın bütün alanlarına hitap eden, tüm organizasyonlara uzanabilecek teşebbüslerde bulundurdu yani rahmetli. Evet. Her bölümün insanla ilgili yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hudutları içerisindeki yani bu zehirli akımlara karşı tedbir alma bakımından her kesime efendime söyleyeyim hitap eden dernekler kurdurdu ve o dernekler toplumdaki o büyük şeye kaymayı batıla diyelim yok oluşa kaymayı engellemiş oldu. Bu çok büyük bir hizmet. Yani Türk siyasetinde bunu ikinci başaran bir siyasi lider yok. O tarihte tabii ki memleket hizmetinde koşan siyasi partilerimiz var. Onlar da bizim kuruluşlarımız. Onlar da bizim milli kuruluşlarımız. Ona bir şey demiyorum. Ama yani halkın reyiyle bir gelip belli sürelerde görev yapıp sonra tekrar gidiyorsunuz. Bu böyle değil. Biz Türk milletinin geleceğiyle alakalı bir organizasyon. Tabii. Yani başbuğumuz merhum Alp Hasan Türkeş'in yaptığı organizasyon. Klasik siyasi bir politika veya siyaset değil. Türk milletinin bekası ve geleceğiyle alakalı olan bir organizasyon.
İdeali var.
Şimdi milletlerin, evet. Bütün milletler için geçerli, bütün toplumlar için geçerli, malum biliyorsunuz. Gençlik bir milletin geleceğinin teminatıdır. Klasik cümle ama bu bundan daha başka bir cümle de kurulamaz. Evet. Bir milletin geleceği çocuklarıyla sağlanabilir. Burayı, bu noktaya parmak basarak bütün şeyini, enerjisini, bilgisini, birikimini buradan yürüttü. Doğruydu çünkü ben mesela bizzat yaşadık, sizler de kısmen yaşamış olabilirsiniz. Ama ben bizzat o dönemin işte 68 kuşağı solun tabiridir ama o kuşağın karşıt görüşte olanları da bizleriz mesela. Aynı dönemlerde fakültelerde evet. Okuduk. Onu canlı söyleyebiliriz. Belge ve müstendat olarak ortaya koyabiliriz. Şimdi memleketi kim yönetir? Tarladaki köylü değil, çiftçi değil, efendim dairedeki memur değil, değil mi efendim? Pazardaki esnaf değil. Kim yönetecek? Üniversite mezunu gençler. Devlet yönetiminde kimler oluyor mesela efendim? İşte siyasal bilgiler mezunları. Hı hı. İktisat işletme mezunları. Özellikle hukuk fakültesi mezunları. Ben hukuk fakültesine girdim. Şimdi okula ilk başladığımız zaman karşımızda akıl almaz bir tabloyla karşılaştık. 3 gün okula gidemedik mesela. 3 gün okula giremedik. Giremedik. Niye? Boykot var, işgal var. Gidin diyorlar bize. Bakıyoruz kapıda parkalı, post bıyıklı. Lenin bıyıklı efendim gençler. Yalnız üstte şeyde bacaklarında şey var. Amerikan blüjinleri, sırtlarında yeşil parkalar, ayaklarında güzel botlar o uzun filan falan. Yani talebeye benzemiyor. Evet. Vatandaşa benzemiyor. Değişik bir tip yani böyle bıyıklar. Sonra öğrendik ki bunlar Marksistmiş, Leninistmiş. O bıyıklar ne dedik? O bıyıklarda şey Lenin bıyığıymış falan filan. Bir tuhaf haller. Ondan sonra her şeye karşı bu adamlar. Yani peki bu fakültelerde eğer onlar devrimci gençlik diyorlar yani. Devrimcilik biraz bu daha hoş geliyor ama Yani devrimcilik değil, yani bir milleti esarete sürükleyecek olan çok cazip fikirler adı altında, efendim iktisadi, sosyal, güvenlik anlatan, eşitlik, özgürlük, adalet falan anlatan bir fikir manzumesi var ortada, ama bu sizi esarete götürüyor. Sonunda Sovyetler Birliği'ne bağlanacaksınız, onun peki olacaksınız. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Milli olsalardı bir şey demezdim yani. Milli olsa dedim ya, hadi ilham aldın, oradan kendine göre bir dünya kurdun, ama yani bu millete, bu devlete ait bir sistem oluşturacaksın falan gibi düşünebilir, ama onlar internasyonalci böyle değil yani. Evet. Enternasyonalin manasını anlatmaya gerek yok. Netice itibariyle fakültelerimizin tamamı eğer sol güçlerin elinde olsaydı, Marksist güçlerin elinde olsaydı, bu memleketi o çocuklar yönetecekti o zaman. Yani gidiş kolay. Şeyle de buluşuyor efendim. Asker içinde de kendine göre adamları var. Askeri liselerde de adamları var. Harp okullarının adamları var filan derken böyle bir kıskaç hareketi diyor. Rahmetli bize bunu şöyle anlatırdı. Yani bir kıskaç hareketi uygulanıyor Türkiye'de. Üniversite gençliği ve işçi kitlelerinin oluşturduğu bir kıskaç. Bir akrep kıskacı gibi. Efendim bunlar buluştuğu zaman işte 17 Ekim devrimi gibi devrim yapılabilir yani. 69 15-16 Haziran olayları bunun en canlı örneğidir. Ben o gün şeydeydim, Salı Pazarı'ndaydım. Çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyoruz orada. Salı Pazarı'ndayım ve o felaketi gördüm ben orada. Mesela toplum polislerini Kurbağalıdere'de boğdular yani. Düşünebiliyor musunuz? Öldürdüler, polisi öldürdüler yani. Şimdi o günlerden bugünlere tabii Allah yine göstermesin diyoruz. Ama o tarihi itibariyle Alparslan Türkeş ve ülkücüler olmasaydı Türkiye'nin gidişatı nereye varırdı? Yani bunu kestirmemek mümkün değil.
Tabii.
Tahmin edemeyiz diye bir şey yok yani. Net belli. Türkiye'nin bu ortamdan kurtuluşu, yani Türkiye'deki dış güdümlü bu Marksist-Leninist eylemler, kitle hareketlerinin engellenmesi sayesinde Türkiye kurtuldu, ama bu arada bütün dünya insanlığı da Sovyetlerden kurtuldu. Eğer Sovyetler Türkiye üzerindeki emellerine ulaşabilmiş olsaydı, hedefine ulaşabilmiş olsaydı, acaba Soğuk Savaş hangi boyutta kalırdı, ne kadar devam ederdi, etmezdi? Hı hı. Bu bir çok ciddi tartışma konusudur. Tamam. Çünkü yani Macaristan'ın, Polonya'nın, Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Azerbaycan'ın, Kafkasya'daki toplulukların başına gelen efendim ve Türk Cumhuriyetlerini buna da dahil etmemiz gerekir, değil mi efendim? Yani bugünkü Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tataristan, bunlar hepsi zaten Ulu Türkistan adı altında parçalanmışlardır onlar da. Ne gerek var? Niye bunları böldünüz? Hepsi zaten esaretiniz altında, ama hayır, öyle değil. Bölecekler, ayıracaklar ve yöneteceklerdi ve de öyle de oldu. Sovyetler Birliği'nde o şekilde efendim geliştirildi mesela. Yani onların başına geldi, bizim başımıza gelmezdi diyebilir miyiz mesela? Diyemeyiz, değil mi?
Tabii.
O halde burada çok büyük tarihi bir görev ifa edilmiştir. Tabii gündemimizde de çok bağlantılı olarak görüyorum. O tarihi itibariyle biz sadece antikomünist veya komünist faaliyetlere, Marksist faaliyetlere karşı bir güç, bir fiziki hareket veya bir aksiyoner hareket değiliz. Öyle şey olur mu? O sadece savunma refleksimizle alakalı, Türkiye'nin milli bütünlüğü ve devamlılığıyla ilgili, efendime söyleyeyim, mevcudun korunmasıyla alakalı bir faaliyet oluyor. Ama bu arada Türkiye'nin mevcut yapısı itibariyle içine düştüğü ekonomik ve sosyal bunalımlardan kurtuluşuyla alakalı da çok ciddi bir dünya görüşü ortaya koyuyorsunuz. Hı hı. Yani ekonomik, politikal, ekonomik, sosyal, kültürel, mali bir program ortaya koyuyorsunuz. Yani o Milliyetçi Türkiye dokuz ışık doktrini dediğimiz, hı hı, şeyin doktrinin içerisinde bunlar hepsi izah ediliyor ve anlatılıyordu. Aksi takdirde şey olursunuz. Yani şey biter, işte o dönem biter, siz de bitersiniz. Tabii. Ama bitmediğimiz, tabii, ortada devam ediyoruz.
Maşallah.
İnşallah muzafferde olacağız. İnşallah. Tabii bu arada biz o tarihlerde özellikle bunun bilinmesinde fayda var. Türkiye dışındaki var olan Türkleri, soydaşlarımızı, hı hı, dindaşlarımızı anlatıyorduk ya. O zaman Turancılık adı altında. Kaldı ki rahmetli başbuğumuz, biliyorsunuz 1944 Türkçülük Turancılık olayında tutuklanmıştır.
Tabii.
Bu meşhur, şimdi o eski polis şeyi olan, binası olan Sarsanyan Han'da tabutluklara konmuştur. İşkence görmüştür. Yani bir metrekare. Oturamazsınız. Hep ayakta kalıyorsunuz. Yukarıda 400 mumluk ampul var. Işıkların çok yüksek tonajlı ışığın insana ne kadar tesir ettiğini, ızdırap vereceğini düşünün. Yukarıda 400 mumluk ampuller, bir metrekarede duruyorsunuz. Her şey orada. Yatma, kalkma, oturma ve vesaire. Tuvalet orada. Böyle acayip bir şey. Tabutluklara girmiş efendim. Devrin iktidarı tarafından son derece efendim baskı altına alınmış. Sonra beraat etmiş. Mahkemede beraat etmiş. Haklılığı ortaya çıkmış ve beraat etmiş. 44 Turancılık olayıdır. Yurt dışındaki şeylerle ilgili içeride Türkçülüğe, milliyetçiliğe karşı olan iktidarın politikasına karşı çıkıldığı için o zamanın milliyetçi aydınları, Türk milliyetçileri tutuklandılar. Onlardan biri başvurumuz. Yani sadece başvurumuz değil yani. Efendim. Ama hep bu konumuzla da bağlantılı. Biz kendimizi yani siyasette yani Türk milliyetçiliği hareketi içerisinde kendimizi bulduğumuz andan itibaren Turancılık davasını konuşuyorduk. Yani Orta Asya'da bir kısmı Çin'in, ki hala Çin'in esaretinden kurtulmadı. Doğu evet, Türkistan, evet. Uygur evet. Türkleri. Orada 50 milyon Türk var. 50 milyon kardeşimiz var ki Türklerin ilk neşet ettiği kaynaklardır oralar yani. Evet. Türk milletinin, Türk kavminin, Türk milletinin ilk efendim neşet ettiği kaynaklardır. Hala orada aynı o 5000 yıla belki Uygurlar orada duruyor. Evet. Gidip görmek mümkün evet. yani. Evet. Bir belgeselde gördüm, bir ata binişleri var. Aynen, aman yarabbim. Aynı Türk yerinde duruyor yani. Hiç 4 yaşında çocuk, 5 yaşında çocuk ata biniyor yani. Müthiş. Maşallah. Akıl almaz bir şekilde yani. Maşallah. Şimdi orası şu hala Çin'in esareti altında devam ediyor. Hı-hı. Diğer bölümler, diğer Türk coğrafyalarında, vatan parçalarında yaşayan Türkler de işte 90'da evet. işte Sovyetler evet. dağıldıktan sonra evet. o da planlı bir dağılıştır. O da ayrı bir konu, o ayrı bir tartışma konusu. Oralar tamamıyla esirdi. Biz o esarette olan Türklerin hürriyetine kavuşması için mitikler düzenliyorduk. Kendi aramızda sohbetler yapıyorduk. Yazabildiğimiz kadar yazıyorduk. O zamanlar pek televizyonlar falan doğru dürüst yok. Televizyona çıkmak mümkün değil. Bir gazetede gözükmek falan mümkün değil. Yani şimdi böyle bir imkan o tarihlerde tabii. olsa biz kendimizi cennette zannederdik yani. Mümkün değil. Yani ve sonra ne oldu? Başbuğ Türkeş ve ülkücüler haklı çıktı. Çünkü biz o zaman bu sistemin yıkılacağını söylüyorduk. Rahmetli bir diğer başbuğumuz Mustafa Kemal Atatürk de evet. Sağlığında onun beyanları var biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi daha uzadı. 70 yıl evvel bunları tekrarlamış söylemiş. Yani hudutlarımız dışında bizim soydaşlarımız var, dindaşlarımız var. Bu Sovyetler Birliği'nin hudutları içerisindedir. Bir gün Sovyetler evet. Birliği yıkılacak. Onlarla yıkıldığı zaman, dağıldığı zaman, onlar hürriyetine kavuştuğu zaman onların ihtiyaçları olacak. Biz hazır olmalıyız diyordu. Evet. Ama yıkılacağını da beyan etmişti. Yani bu işin ilk şeyini kehanetini ortaya koyan biz de değiliz yani. Rahmetli evet. Atatürk de bunu evet. ortaya koymuş. Müthiş. Ama biz bunun bizatihi takipçisi olmuşuz. Bakın. Ülkücüler, başbuğumuz bu işin takipçisi olmuşuz. Neticede gün gelmiş, Sovyetler Birliği dağılmış. Türk Cumhuriyetleri de hepsi bağımsızlığına kavuşmuş. Ve 92 yılında 1000 yıl sonra 2. Türk Kurultayı toplanmıştır. Bunu toplayan başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir. Bakın. Şimdi Türk Birliği'ne girdik. Türkistan Birliği meselesine böylece gelmiş oluyoruz. Antalya'da efendim işte çok büyük bir otelin şeyinde salonunda bütün dünyadaki Türkler oraya çağrıldı. Şimdi herkes çağırabilir mi? Çağıramaz. Sıradan bir adam çağırsa gelirler mi? Gelmezler. Buradan neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Sovyetler Birliği'nin pençesi altında esaret içerisinde kıvranan soydaşlarımız, Türkler, bütün Türklerin, her bölgeden insan o tarihlerde bile doğrudan dolaylı şekilde başbuğumuzla irtibatlı. Başbuğumuz onlarla irtibatlı. Ve hep onlar beklemişler. Hep bizden efendim bir ışık beklemişler. Ve umutla işte Türkiye'de yaşayan Türkler bir gün efendim ya Sovyetleri yıkacak, bizi kurtaracak, ya Sovyetler dağılacak ama bize de Türkiye, Türkleri, Anadolu Türklüğü sahip çıkacak diye hep umutla beklemişler. Hep aralarında toplanır konuşurlarmış. Bütün cumhuriyetlerde öyle olurmuş. İşte tabii esaret var. En sonunda derlermiş her şey iyi olacak çünkü Türkiye var. Derlermiş. Maşallah. Sonunda ben maşallah. Mesela o şeyde kurultay toplantısında çok yakın olduğumuz için sevgi o kadar enteresan bir şey ki, büyük bir rahmet Cenab-ı Allah'ın insana onlara bahşettiği en önemli rahmetlerden biri sevgi rahmeti yani. Çok sevdiğimiz için hiç uzakta duramazdık yani. Rahmetlinin olduğu yerde etrafındaydık.
Maşallah.
Gözlemleme, izleme imkanımız da oluyordu. Ve Yakutistan'dan gelmiş kardeşim adam. Yakut Türk'ü gelmiş. Giriyor, görüşüyor, elini öpüyor. İrtibatlı yani, irtibatlı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada güzel bir geri geldi, söyleyelim. Evet, her şeyin ifratı vardır ama irtibatın ifratı yoktur. Evet. Şimdi birliğin oluşmasında çok önemli bir söz bu. Değil mi efendim? Önemli ölçü. Rahmetli bu irtibatı kurmuş ve sanki her gün görüşüyorlarmış gibi, hiçbir yabancılık yok. Bütün dünyadaki Türkler oraya geldi. Türklerin temsilcileri oraya geldi. Hı hı. Kurultay'da tabii biz çok manevi bir zevk içerisindeyiz, keyif içerisindeyiz. İddia ettiğimiz, ortaya koyduğumuz tezin gerçekliğini gördük. Bir hayal gibiydi. Biz o zaman çocuğuz, genciz yani. Efendim, çok mutlu olduk ve başbuğumuzun bu ortaya koyduğu tezi, yani dışarıdaki Türklere sahip çıkılma sorumluluğu bilinci ayrı bir mesele. Hı hı. Yani bir Turancılık meselesi filan. Ama karşımızda bunun karşılığı varmış. Yani ortaya koyduğunuz tezin, fikrin, siyasetin ne diyelim efendim, karşılığı varmış. Çok önemli.
Evet.
Peki ya olmasa o zaman biz hayalle uğraşıyor olurduk.
Tabii.
Ama hayalle uğraşmamışız ve tabii bağlantılı olarak söylersek Türkiye'nin Sovyet tehdidinden kurtulması, yani Türkiye'nin bir halk ihtilaliyle, işte orduyla işbirliği yapılarak filan bir halk ihtilaliyle bir Marksist düzene, bir sisteme, rejime dönüşmesinin engellenmesi, Sovyetler Birliği'nin dünyadaki yayılmacılığının engellenmesinde en büyük rolü oynamış. Çok önemli bir şey. Hatta o tarihlerde şunu söylüyorduk. Yani ülkücülerin mücadelesi sonucunda, Başbuğ Alparslan Türkeş'in ve ülkücülerin mücadelesi sonucunda Türkiye kurtuldu, Sovyetler dağıldı, Türk Cumhuriyetleri hürriyetine kavuştu derdik mesela. Üç ana meseledir bu.
Evet.
Türkiye'nin korunması, kurtulması, Sovyetlerin dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığa kavuşması. Bunlar küçük şeyler olabilir mi? Hangi siyasetle karşılaştırabiliriz bunu? Değil mi efendim? Ha peki bu uğurda ne olmuştur? Bu uğurda 5000'e yakın evladımızı şehit vermişiz. İstiklal Harbi sonucunda toplam 5000'e yakın şehidimiz var. 1970 ile 80 arasında ki Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin sivil yapıda Türk devletinin ve milletinin bağımsızlığı ve bekası için mücadele veren ülkücü gençlerin bu olaylardaki kaybı 5000'e yakın. Her gün vurmuşlar bizi. Her gün vurdurmuşlar. Her gün ama. Bunun bir şehitler antolojisi var. Ben size bunu bir gün hediye ederim.
İnşallah.
Öyle. Efendim, hem yazılmış, izah edilmiş, yorumlanmış meseleler. Hem de her gün vurulan gençlerimiz orada efendim resimleriyle nakşedilmiş o kitaba. Şimdi bunların bedeli şahsen yok. Ama bedeli aldığımız sonuçlardır. Çok şükür. Yani Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığa kavuşması, Sovyet tehdidinin durdurulması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını koruması, bağımsızlığını koruması da helal olsun diyoruz. Yani ne yaptıysak, nasıl hizmet ettiysek hiçbirisinin bedeli tartışılmaz. Onun değeri ve bedeli sonsuzdur. Bunu biz Allah rızası için, vatanımız, milletimiz ve devletimiz için yaptık.
Maşallah.
Hiç kimseye de hesap vermeyiz. Kimse de bizden bunu niye böyle yaptı diye soramaz. Bu rızaya matuf bir hizmettir.
İnşallah.
Efendim, helali hoş olsun diyoruz. Daha da devam edeceğiz.
Allah razı olsun. Siz biraz nefeslenirken, peki, ben siz konuşurken notlar aldım. Önemli şeyler söylediniz. Ve üstünde kısa parantezler açacağımız birkaç notum oldu. Şöyle ki, birincisi tabii ki rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi ile ve tüm sosyal yapıları ile olan hareketi elbette bir fikir partisi ve ideali olan bir partiydi. Evet, yani bir reaksiyoner bir şey değildi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ideali Türk İslam Birliği'ydi.
Eyvallah.
Bakın bu çok önemli. Bu hala hazırda herkesin gönlünde böyle yanan güzel bir ışıktır ve ona doğru gider o ülküyü ideal edinmiş olanlar. O yüzden önemli ve evet, dediğiniz gibi Atatürk, evet, Sovyetler Birliği'nin dağılacağını hakikaten, yani bu bir keramettir. Yani bunu bu gerçekten söylenmeli. Bunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de söylüyor. Evet. Yani medrese yanında şey de var, Tiflis de var. Asker var. Nereye bakıyorsun diyor. Medresemi kuracağım oraya. Ona bakıyorum diyor. Bitlis Tiflis kardeştir diyor. Evet. Ve hakikaten orada şu anda bir okul var. O tam baktığı yer. Gerçekten. Evet. Ve Atatürk de onun arkasından Türk Birliği'ni görüyorum diyor. Evet. Ona inanıyorum diyor. Görmüş. Yani hocamız onu hep ifade eder gerçekten. O bir kerametle Allah'ın izniyle görmüş gerçekten ve Sovyetler Birliği dağılmış Türk kardeşlerimiz. Şu an Kırgızistan Başkanı geliyor. Tayyip ya, abi diyor. Yarılıyor. Yani bizim kardeşliğimizi, birliktelik isteklerini çok samimi, güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Yani onun zamanı geldiğini gösteren önemli işaretlerden biri. Evet, evet, evet, evet. Hakikaten. Ve şimdi fikri yapısından da bahsettiniz o zamanın. Okul kapılarında sizi karşılayan post büyükleriyle Marksist insanı. Şimdi o dönemde hakikaten Sayın Hocamız bunu çok yayınlarında ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi ülkücü gençlerine hakikaten 5000 şehitle dediniz. Ülkeyi bölünmekten, parçalanmaktan ve komünist Marksistleriniz esaretten kurtarması Allah'ın takdiriyle olmuş. Ve Allah böyle bir set çekmiştir hakikaten onlara. Ancak arada siz onu da söylediğiniz önemli. Bakın teröristten bahsettiniz. Şimdiki PKK terörünün malumunuz fikri zemini de Marksistlerin zeminidir.
Tabii tabii.
Ve kendisi de ben bu devri Lenin'iyim diyor. Evet. Ve Leninizmi savunanlar eşittir terörizmdir Leninizm. Çünkü Lenin silahlı bir ayaklanmayla tabii bir devrimi öngörür.
Tabii tabii. Tabii.
Ve herkesin öldürülmesi, yapıların yıkılması. Tabii. Ve şu andaki PKK da aynı şeyle Türkiye'nin bölünmesi için
çok güzel
bu fikri yapıyla.
Tabii.
Şimdi Sayın Hocamız yıllardan beri söylüyor. Tabii ki topla tüfekle vatanımızı koruyacağız. Evet. Yani ordumuz, polisimiz elbette yani canhıraş bir mücadele
evet
veriyor ama
evet, evet,
kesin, net ve köklü bir çözüm için evet Marksist-Leninist fikrin bilimsel anlamda yok edecek olan hı-hı bilimsel gerçek fikirleri
doğru
eğitim şeklinde hı-hı anlatarak, yani onun beynini darmadağın ederek, yani o silah tutan elleri, o beyin, onun inandığı yanlış düşünceler sürüklüyor silahı. Evet. Onları ortadan kaldıracak bilimsel bir çalışma yapmak. Anti-Marksist, anti-Leninist, anti-Komünist, evet, anti-Darwinist. Evet. Bunların hepsi çünkü Darwinist kökenli fikirler, ideolojiler.
Evet.
Bunu ortadan kaldırmak için bu şarttır diyor hocamız. İnşallah onunla birlikte bakın PKK'nın yapmak istediği zamanında Birinci Dünya Savaşı'nda bölmeye çalıştılar o savaşlarla ülkemizi. Şimdi terörle aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bunu aşıp çünkü biliyorlar yani Türkiye'nin Türk İslam Birliği'ni kurmaya öncü bir ülke olduğunu
tabii
ve evet elini kolunu tutan bu şeyler olmasa Allah'ın izniyle bölgede tabii tam bir birlik, beraberlik sağlayacağını biliyorlar ve bu evet PKK ile o yüzden böyle çalışıyorlar. Biz mesela hocamız siz dediniz şehadet, biz gerekirse 25 milyon kişi çıkartırız Türkiye'den, aklılarını başına toplasınlar dedi. Yani 3-5 tane çapulcu çıkmış daha, bu da Türkiye'de 25 milyon insan karşılarına çıkar, bir kaşık suda boğulurlar, akıllı olsunlar dedi. Yani ve bu silahı bırakmaları, yani terörü bırakmaları onlara karşı tabii onlar orada onlara da eğitim veriyor.
Allah göstermesin. O noktaya evet geldim de o 74'ün evet 70'i de ayağa kalkar yani.
Ya, dolayısıyla doğru ama eğitimle
tabii şart
bu şeyin evet fikri evet mücadelenin yapılması şart. Evet, evet, evet. Sizin de bu konuda hem yazılarınız, fikirleriniz malum okuyoruz da. Bunu bu davanın hem evet güzel bir mücadelesini de verdiniz bu fikri mücadele yönünde. Şimdi de devam ediyorsunuz değil mi?
Tabii tabii tabii. Şimdi efendim... sıtma hastalığının sebebi işte sivrisinekten kaynaklanıyor, üşütmekten kaynaklanıyor vesaire. Yani şimdi sinekleri, sivrisinekleri öldürerek sıtma hastalığını yok edebilir miyiz? Edemeyiz. Klasik bir benzetmedir teşhis tedavi meselesinde. Şimdi sivrisineği üreten bataklık kurutulmadan Sivrisineğin kökünü kesmek mümkün değil. Sivrisineği bu metotla yok etmeden de sıtma hastalığının önüne geçmek mümkün değil.
Tabii.
Şimdi terör, bölücülük, ahlaksızlık, toplumun çürümesi, inkiraza dönüşmesi, çöküntüye uğraması. Şimdi bunların sebepleri var. Çok enteresandır. Bugün size böyle gelirken, hazırlıkken de şöyle biraz kurcalayayım derken bir yere rastladım. Yabancı bir kitap hatta. Şimdi adamın biri bir nehrin kenarında duruyor. Biraz sonra bakıyor ki bir vatandaş boğulmak üzere feryat ediyor. Adam atlıyor ve kurtarıyor onu. Kenara çıkarıyor. Çıkarıyor, sonra bir adam daha yine boğulmak üzere imdat istiyor. Onu da atlıyor, gidiyor, kurtarıyor. Onu da çıkarıyor kenara. Allah Allah. Biraz sonra bakıyor bir adam daha var. O da imdat diyor ama artık sayı kaça geldiyse adam artık yoruluyor, bitiyor tabii. Perişan oluyor, gidemiyor. Diğer boğulanları kurtaramıyor. Fakat peki neden oluyor bu? Ya yukarıda bir tane güçlü bir tane eşkıya var. Tuttu orada bir eğlenceye gelmiş adamlar. Tuttuğunu da ırmağa atıyormuş meğerse. Halbuki o adam orada boğulanı kurtarmaktan ziyade oradaki insanları ırmağa atan adamı gidip engelleyebilmiş olsaydı bir hamlede, bir harekette, değil mi efendim?
Tabii.
Kendisi yorulmadan
kaynağına inmiş olacaktı.
Ölümleri engellemiş olacaktı. Hı-hı. Şimdi buradan sebep sonuç ilişkisi çıkıyor ya. Yani bir olay var. Bu olayın yani kendisini anlamaya çalışmaktan ziyade onu meydana getiren sebeplere ulaşamazsanız, onu bilemezseniz o olayın nasıl ortadan kaldırılacağını da bilemezsiniz. Şimdi PKK terör olayı Türkiye'de yeni bir olay değil. Aslında 1970-80 öncesi dediğimiz, özellikle talep hareketleriyle, işçi hareketleriyle geliştirilen Marksist-Leninist hareketin bütün enerjisi geldi, efendim kaymağını bu PKK yiyor şimdi. Yani solcuların en büyük üzüntü kaynağı budur bana göre. Çünkü sol kesimin büyük bir bölümü de milliyetçidir. Yani millidir. Türkiye'cidir. Vatanını, milletini sever. Onu o sol düşünceye iten sebepler var. Yani mevcut sistemin, mevcut düzenin ahlaksızlıkları, adaletsizlikleri, zulümleri var. Bundan nasıl kurtuluruz diye ancak öyle bir yola gitmiş yani, onu bulmuş. Teşvik etmişler veya kendisi araştırmış, nasıl ben bunu çözerim veya böyle bir mücadele yer alırım diye. O sol fikirleri de bulmuş adam yani, gitmiş. Ama bu iyi niyetli solcu için söylüyorum. İyi niyetli Marksist, Leninist veya sosyal demokrat için bunları ifade ediyorum. Ama bizim kendi Kürt vatandaşlarının kurduğu bir teşkilat falan değil. Asla değil. Küresel gücün kurdurduğu bir örgüttür. Ve bütün toplam Hristiyan aleminin örgütüdür. Yani bunu basite almak doğru değil. Sıradan basit alama. Yani 40 yıldır savaşıyoruz. Çocuk oyuncağı değil şimdi. Yani işte 5000 yıllık Türk tarihinin sonunda süzüle Ön Asya'da hakimiyet kurmuş, değil mi efendim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu. 2500 yıllık geleneğe sahip. Mete Han'ın kurduğu Türk ordusu bu. 40 yıldır uğraşıyoruz ama devam ediyor. Şimdi baş edemediği için demiyorum. Onun da ayrı ince tarafları var, ayrı bir konu. İstese hap gibi yutar. Ama yutturulmuyor. Onun da kendine göre içerisinde, kendi içimizde eksik aksak taraflarımız var. Şimdi bu bana göre, hatta bana göre değil, araştırmalarımıza göre söyleyeyim, yanlış olur. Bakın aşağı yukarı İspanya hariç okuduğum bilgilerde, elde ettiğim bilgilerde bütün Avrupa ülkelerinin baş şehirlerinde merkezi ve sonra diğer şehirlere yayılmış PKK dernekleri var.
Tabii.
Toplam Avrupa bu yani. Bakın Haçlı Birliği söz konusu. Haçlı İttifakı söz konusu. Hala devam ediyor. Yani bu Hristiyan taassubu dediğimiz, o ortaçağ taassubu devam ediyor. Ve bir şark proje.
Şimdi siz...
Yani oradan itibaren başlıyor bu iş. Bakın 1071 Alparslan Gazi'nin, değil mi efendim? Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmasından itibaren bütün Hristiyan alemi bir refleks ortaya koyuyor. Ve bir şark meselesi ortaya çıkıyor. O günden buraya Türklerin Anadolu'dan atılmasıyla alakalı. Sonra Selçuklu ve Osmanlı ile devam eden, efendim Anadolu Selçuklu ile devam eden, Osmanlı'ya dönüşen yürüyüşümüz itibariyle bütün Kara Avrupa'sından, Trakya'dan, Anadolu'dan tekrar Türklerin Anadolu'ya sürülmesiyle, çıkarılmasıyla alakalı bir projedir bu. Yani PKK olayı işte 1967'de veya 80'in işte 74'te 75'teki mesele falan değil yani. Cumhuriyet'te başlayan mesele de değil. PKK olayı 1071'den bu tarafa gelir. Evet. 1071'den bu tarafa gelir. Ve bunu böyle telakki edersek meseleyi ancak çözebiliriz. Şimdi sebep sonuç ilişkisine göre meseleye bakıyoruz ya. Yani bugün PKK'yı mesela başbuğumuz söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetiştirdiği önemli bir insan. Kurmay albaylıktan emekli olmuş. 1960 ihtilalinde ihtilalin olmasına karşı çıkmış olmasına rağmen ihtilalde bulunmuş ama çok önemli hizmetler geliştirmiş. Sonra da o hizmetlerin devamı engellenmiş ve Yeni Delhi Hindistan'a sürülmüştür. Evet. 6 aylık hükümet sürecinde, 6 aylık bak, kısa sürede neler yapmış? 4 tane büyük ana kurum kurmuş. TÜBİTAK'ı kuran o. Devlet Planlama Teşkilatı'nı kuran o. Milli İstihbarat Teşkilatı'nı kuran o. Atom enerjisini kurumlaştıran efendim Alparslan Türkeş.
En önemli kurumlardan.
Çok önemli yani. Eğer rahmetli 60'ta Sabahleyin evinin kapısı kırılarak esir alınmasa ve Hindistan'a sürülmese, işin başında kalmış olsa Türkiye'nin bugün elini kimse tutamazdı yani. Çünkü bize bakın ne derdi biliyor musunuz? Yani ilimde, teknikte, medeniyette, sosyal refahta dünyanın el ileye gitmiş ülkesini kurmak üzere biz bir dava savunuyoruz diyoruz. Biz bize çağlar üzerine sıçramadan bahsediyordu Ali Paşa Türkeş. Bu neyle olur? Bu ilimle olur, teknikle olur, teknolojiyle olur, ilimle olur, sanatla olur, kültürle olur. Yani toplumun bütün bireylerin içinde olduğu muhteşem bir sosyal güvenlik şemsiyesi bir kere var. Yani hiçbir Türk çocuğu veya vatandaşımız, efendim içimizde bulunan ekaliyetler dahil hiç kimseye ayırt etmiyoruz. Yani öyle bir ayrımı söz konusu değil. Ama adını koymak gerekiyor. Artık öyle bir hale gelmişiz ki gerek Osmanlı'nın son dönemi gerekse Cumhuriyet'in son işleyen süreçleri içerisinde daha doğrusu Gazi Mustafa Kemal'den sonrası itibariyle Türk adı da anılmamaya başlanmış yani. Bu arada aklıma gelmişken başında söylemem gerekirdi ama burada özür diliyorum yüce milletimden. Evet, önemli bir Türk milliyetçisi, önemli bir dava adamı, büyük devlet adamı, bir Türk devletinin kuruluşunda kuruluşunu sağlamış olan merhum Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanımızı buradan rahmetle anıyorum. Allah ona gani gani rahmet etsin.
Biz de siz sözü almışken vefat etmeden bir saat evvel kendisini ziyaret ettik. Kıbrıs'ta güzel. Serdar'la birlikte.
Ne mutlu size. Ne mutlu
İbrahim size. Arkadaşımız da vardı. Oğlu Serdar Denktaş'la görüştük. Geçmiş olsun dileklerimizi hocamızın geçmiş olsun dileklerini ilettik.
Ne güzel. Ne güzel yaptınız. Çok iyi.
Bir saat evvel. Maşallah. Evet. Gözlerini yummadan ondan çok sonra vefat etmeden evvel.
Harika.
Ve 2003 yılında da o anlam planı hazırlıkları içinde de Sayın Hocamızın Kıbrıs hassasiyetiyle 4 konferans yaptık üst üste.
Çok güzel.
Ve bir tanesine Sayın Denktaş bizi karşıladı Kıbrıs'ta. Bir uçak kaldırdık. Buradan devlet adamları, gazete sahipleri, akademisyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, halihazırda mecliste görevli olan kişilerde ve hastalığın arkasında olmasına rağmen ayakta bir saat konuşma yaptı. Maşallah. Ama çok büyük bir güç ve moral verdiniz bize dedi. 4 konferans yaptık Allah'ın izniyle. Sonra kendisi İstanbul'a yine bir konferansımıza daha geldi.
Çok güzel.
Şeref verdi. Ben de böyle güzel, onlar da bize Milli Kıbrıs Milli Teşkilatı olarak Bilim Araştırma Vakfı'na ödül verdiler o hizmetlerden dolayı. Hocamız söylüyor bir çakıl taşı dahi vermeyiz diyor. Yani Allah'ın izniyle. Evet. Bu şekilde çok güzel beraber anılarımız oldu. Allah rahmet eylesin dediğiniz gibiydi inşallah.
Yani tavizsiz hiçbir bir milim yani Kıbrıs'ta yaşayan kardeşlerimizin namusu, bağımsızlığı, hürriyeti için bir milim taviz vermeyen bir adam. Çok dikkat ettim mesela. Hiçbir gün ama hiçbir gün oynama yapmadı. Yani ortaya koyduğu tezler doğruydu. Onlardan asla ödün verilemezdi. Ve hiçbir sapma göstermedi. Yani son nefesine kadar Kıbrıs'taki milli davamızın savunucusu oldu, takipçisi oldu.
Evet.
Ve hiçbir şey tevil getirmedi yani. Mesela biliyorsunuz Türkiye bu konuda elbette ki orası bizim yavru vatanımız. Yani Anadolu'nun bir parçası orası. Orada yaşayan Türkler de Anadolu Türklüğü'nün bir parçasıdır. Hiçbir ayrılık yok. Bütün yani.
Elbette.
Anadolu'nun bir parçası. Yani şey değil ama mesela bu mevcut iktidarın bir süresinde bir hata zuhur etti biliyoruz yani. Anlam planıyla alakalı rahmetli incitilmiştir yani. Şimdi bu tabii özür dilenmiş oluyor böylece. Daha sonra düzelme emareleri oluştu. Orada çok karıştı iş. Yani Rum tarafının verdiği kararla biz orada hürriyetimizi koruduk. Şerden hayır doğdu yani. Yani biz evet dediler, onlar hayır dedi. Onların hayırı bize yaradı. Yani bu şimdi nasıl oldu?
Allah'ın hikmeti.
Değil mi efendim? Yani şaşırdı. Sonra işte bu tutarlılık siyasette çok önemli bir şey. Ne olursa olsun milli menfaat yani menfaatimiz önemli ama milli şahsiyetimiz ondan en az onun kadar önemli. Yani milli menfaatinizi milli şahsiyetinizle beraber götüreceksiniz. Kaldı ki orada anlam planı bizi orada asimile eden bir plandı. Oraya şeyi konuyu dağıtmak istemiyorum ama fakat hiç şeye girmedi. Dikkat ettiniz mi? Asla taviz vermedi. Kaldı ki Türkiye rahmetli Rauf Denktaş için ne kadar üstün bir varlık değil mi yani? Onun için bir kutsiyet atfettiği bir şey yani. Türkiye der başka bir şey der. Türkiye'siz olmaz, Anadolu'suz olmaz der. Türkiye bir an hata yaptı halbuki. Ama yine taviz vermedi. Bu çok önemli bir şey. Yani Türkiye o konuda politikasını biraz değiştiriyor. Ben de ona uyumlu hale geleyim demedi yine. Yine dediğinden vazgeçmedi. Ta ki Cumhurbaşkanlığından olmasına rağmen yani. Değil mi efendim?
Çok güzel.
Bu, kişi olarak çok önemli bir tutarlılıktır bu. Liderlik işte böyle bir şey. Bakın. Türk milleti de liderleriyle var olmuştur. Liderleriyle büyümüştür, yürümüştür. Bu çok önemli bir hadise. Şu anda arzu ettiğimiz manada bir liderlik makamı söz konusu değil. Cenab-ı Allah bize o lideri nasip etsin. Bakın çok önemli bir olaydır. Liderlik. Liderlik makamı vardır fakat liderlik yapılmamaktadır. O liderlik makamı şu anda rahmetli başbuğumuzun bırakmış olduğu liderlik makamıdır. Manevi açıdan böyledir. Kurumsal olarak da öyledir. İdeolojik manada böyledir söyleyelim. Biraz daha düzeltme yapmak istiyorum. Kurumsal manada Türk dünyasının liderlik makamı aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığıdır.
Evet.
Sonra bütün Türkiye. Hı hı. Evet. Ama ideolojik manada o Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkezi aslında Türk İslam Birliği'nin liderlik makamıdır. Fakat o temsil edilmiyor şu anda. İnşallah temsil edileceği günleri göreceğiz. Yani bizim bütün niyetimiz odur. Bir genel başkanlık yapılıyor. Yani normal, klasik bir particilik yapılıyor şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Daha ötesi var. Daha ötesi Alparslan Türkeş gibi olmak ve onun gibi yapmaktır. Böyle söylüyor. Yani yapılabilir. Biz Türkeş gibi düşünüyoruz. Rahmetli gibi düşünüyoruz. Onun gibi konuşuyoruz. Onun gibi de yazıyoruz. Yani hissiyatımız aynı. Milli duygularımız aynı. Düşüncelerimiz aynı. %100 değil. %1000 doğru. Yani Cenab-ı Allah bize Alparslan Türkeş'e ve ülkücülere doğru ve isabetli bir ideolojik ve siyasi yolda yürümeyi nasip etti. Bu çok büyük bir rahmet.
Maşallah.
Ya ne kadar zor durumda kalırdı. Şimdi düşünün. Yıllarca mücadele edeceksiniz sonra iflas edeceksiniz. Ne kötü bir şeydir değil mi yani?
Hocam iflas etmez. Aman çünkü ya. Kur'an'a dayalı.
Amenna.
Peygamber ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. hadislerine evet. dayalı. Evet. Sizin evet. davanız hak dava. Evet. Evet. O davanın adı şimdi ahir zamanda artık evet. son dönemde evet. zikrediliyor. Evet. İttihat-ı İslam'dır. Türk-İslam Birliği'dir. Evet. Siz az önce konuşmanızın başında da dediniz. Eğer hayal olsaydı ne kadar kötü olurdu. Biz ömrümüzü, çocukluğumuzu verdik, gençliğimizi verdik dediniz. Hayal değil, gerçek. Niye gerçek? Çünkü o Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi. Evet. Kader böyle. Yani Alparslan Türkeş gibi bizim çok değerli başbuğumuz, büyüğümüz. İşte Necmettin Erbakan merhum. O da bizim çok kıymetli büyüğümüz. Muhsin Yazıcıoğlu abimiz, şehidimiz. O öyle. Evet. Rauf Denktaş büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız merhum. Bu insanların hepsi, bu değerli, kıymetli şahsiyetlerin hepsi ahir zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği evet. İttihat-ı İslam için evet. gençliklerini, hayatlarını ve canlarını seve seve vermişlerdir. Evet. Hepsi şehittir inşallah. Evet. Ama bunun sonucunda işte bizler, biz de başbuğumuzun talebesiyiz. Necmettin Erbakan hocamızın talebesiyiz. Muhsin Yazıcıoğlu büyüğümüzün talebesi. Hepsinin talebesiyiz. O değerli büyüklerimizden öğrendiklerimizi, sizlerden değerli büyüklerimizden öğrendiklerimizi, biz de çocukluğumuzdan beri, işte Altülemiz aşağı yukarı 26 yıldır beraberiz. Bu uğurda Allah rızası için tabii elimizden geldiği kadar hocamızdan tabii Sayın Adnan Oktar'dan öğrendiğimiz şekilde, Kur'an'dan ve hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bu niçin yapıyoruz bunu? Çünkü Peygamber Efendimizin emri bize bu. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın emri. Birlik olacaksınız diyor evet, Cenab-ı Allah. Evet, evet, evet. Üstad Bediüzzaman Hazretleri ne buyuruyor? Bakın bu kadar değerli birimiz niçin yapıyor bunu? Farz da ondan. Hepsi inançlı. Siz az önce program öncesinde sohbet ederken söylediniz. Başbuğumuz akıl, ilim, iman, mücadele, samimiyet. Beş temel unsurdan bahsediyorsunuz. Ama bak samimiyet diyor olmazsa, olmazsa bunların hepsi gider dediniz siz buyurunuz. Evet, öyle. Evet, evet. Yani bütün bu bahsettiklerimiz samimiyetle yapılmaz ise o zaman adamın aklına bir soru gelir. Yani niye yapıyor acaba bunu der. Çünkü İsmail Alptekin abimizdi galiba geçen programda o da demişti. İnsanlar birbirlerine artık güvenmiyorlar dedi. Evet. Yani biri birine iyi bir şey söylüyor. Mesela şimdi biz İttihat-ı İslam'ı istiyoruz söylüyoruz. Decaliyet öyle kirletmiş ki insanların bir kısmının aklını hemen diyor ki ya neden acaba istiyor? Bunun arkasında ne var? Ya bir soru işareti. Halbuki öyle bir şey yok. Biz samimiyetle istiyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah emri bu. İşte o bu değerli büyüklerimiz hepsi birbirinden kıymetlidir. Niçin yaptılar bunu? Üstad Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor. İttihat-ı İslam yani Türk-İslam Birliği en büyük farz vazifesidir diyor. En büyük farz vazifesini bu değerli büyüklerimiz biliyorlar. Görmüşler ve yapılması gerektiğinin bir numaralı konu olduğunu farkındalar. O yüzden bu kadar büyük bir teşkilatlanma, büyük bir mücadelenin içine girmişler. Evet. Yani tek sebebi bu. Ve doğru olduğunu, siz de buyurdunuz, hak olduğunu bildikleri için ömürlerini, gençliklerini ve hayatlarını vermişlerdir bu uğurda. Allah razı olsun onlardan. Peygamberimizin müjdesi de artık yavaş yavaş oluyor hocam. Yani bu çok güzel bir şey. Biz de bunu görüyoruz artık. İttihat-ı İslam, Türk-İslam Birliği artık adım adım geliyor. PKK'ymış, MKK'ymış. Bunlar falan hepsi fasafüse hocamız onu söyledi. İstedikleri kadar yırtılsınlar. Olmayacak. Yani onlar istedikleri emellerine, gayelerine ulaşamayacaklar. Tabii bu arada PKK'nın birçok şeyi var. Destekçisi var. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Yani içeriden, dışarıdan herkes var. Ama
zaten Hristiyan değil artık onlar Darwinist. Yani onlar başka tabii, bir dine inanıyorlar. Evet, şimdi evet. 1850'lerden sonra Darwinizm yayıldıktan sonra hani Avrupa'da artık Hristiyanlık şeyi geri mesela onlar Hristiyanız diyorlar evrime inanıyorlar artık o evrim eğitimi sonucunda evet. Darwinist olmuşlar yani Hristiyan dinine bağlılıklarını evet. Da kaybetmişler bir an öyle evet. Olmuşlar ve Darwin'in bakın sözü var Türk milleti hakkında şimdi bu çok önemli bir 1. Dünya Savaşı'nı şekillendiren ideolojileri şekillendiren Türk milletini bölmeye yönelik hareketi olarak diyor Avrupa'da Türkler barbarlar olarak nitelendiriyor haşa huzur Necip Türk milletini o barbarlar daha henüz gelişimini tamamlamamış olan diyor yani yarı hayvan yarı insan bunlar aşağı olan ırklar diyor Türkler gibi barbarlar yakında elimine edileceklerdir yok edileceklerdir yani diyor şimdi o zaten 1. Dünya Savaşı'nda o savaşlara yön veren fikri altyapı olmuş oluyor. Ve ideolojilere de yön veriyor. Dolayısıyla mesela o Darwin'deki çatışma prensibi onu Marksizm alıyor. Sınıflar arasında çatışma vardır diyor. Onu birbirine düşünüyor. Hitler ve diğer faşistler diyor bunlar ırklar arasında vardır diyor. Kafatasını ölçüyor bakalım uygun mu maymun şeyine bakalım diyor. Ha, o da Avrupa'yı yıkıyor. O da ayrı bir şey. Bunlar hep Deccal'in oyunu, şeytanın oyunu. Emperyalizm alıyor bu çatışma diyor devletler arasında vardır diyor. Hadi bakalım sömürgecilik ve bütün o savaşların kökeninde vahşi kapitalizm de bireyler arasında alıyor. Birbirine eze eze gidiyor. Dünyayı Deccal bu hale getirmiş oluyor. Şimdi işte biz İttihat-ı İslam'la bunların o bütün o sistemini tamamını yok edecek Türk-İslam Birliği'yle o kötülükleri yok eden
barışı, sevgiyi, fedakarlığı, birliği, cömertliği ortaya koyacak olan bir birliktelikten söz ediyoruz. Ve milli birlik ve beraberlik, rahmetli Başbuğ'un da söylediği gibi, ama ideal olan bölgemizde tüm Türk kardeşlerimiz ve Müslüman kardeşlerimizle birlikte bu birliğin tesisi. Ama birlik gayet modern, Avrupa Birliği'den ki çöküşe doğru gidiyor. Çünkü onlarınki bir menfaat birliği. Bizimki bir birliği. Allah'ın farzını yerine getirmeye bir ibadet, huşu içinde yapılan bir ibadet. Dolayısıyla ondan çok daha ileri seviyede demokrat, herkesin özgürce yaşayabileceği, laik, modern, herkesin sınırları içinde kendi devletini ve idaresini elinde bulundurduğu ama İslam kardeşliği içinde, Türk kardeşliği içinde erimiş, birbirine dayanışma içinde olan, her türlü beraberliği sağlamış, bu vesileyle zenginleşmiş, güvenliği sağlamış, huzura kavuşmuş bir birliktelik. Dünyanın da buna ihtiyacı var inşallah.
Tabii bu bataklık meselesinden bahsederken bataklığı kurutacak olan bu bilgilerdir. Yani bu başlıklar haline söylediğimiz muhteva geldiği zaman, ortaya konduğu zaman insanları kullanan o bir güç var. Yani şöyle söyleyelim. Yine başlık özet olarak söyleyelim. O denizde ırmaktaki adam meselesi var ya, onu şöyle bir azıcık açalım. Evet. Biraz şöyle tam bir yerine oturtalım. Yine meseleyi birlik noktasına getireceğiz. Her şeyin ilacı, yani cemiyet hayatlarında iyi niyetle kurulmuş birlikler her türlü kötülük ile kurulmuş birlikleri yok edebilir. Eğer iyiler kendi aralarında ittifak etmezlerse, buluşup birleşmezlerse kötü unsurları yok edemezler zaten. Yani bu mümkün değil. Tabii. Ama iyiler teşkilatlanmış değil. Şimdi ben oraya gireceğim şimdi. Biraz azıcık gireceğiz, azıcık konuşalım. Madem ki öyle fırsatı bulduk. Şimdi eğer bireyler gerçek manada İslam'ın ilmiyle mücehhez hale gelmezlerse, yani İslam'ın nuruyla kendilerini aydınlatmazlarsa ve onun dışındaki kötü bilgilerden arınmazlarsa, his olarak, düşünce olarak arınmazlarsa makbul ve mükerrem insan olamazlar yani. Şimdi bireyden başlayacağım. Bir kere bir olmadan bir şey olmaz. Yani bir insanı, eğer bir dava adamını yetiştirecek ana unsurları ortaya koyup bunu eğitime, öğretime dönüştüremezsek o zaman düşmana her an kaptırabileceğimiz bir malzeme oluyor. Yani dünyanın en büyük fizik alimi olabilirsiniz. Efendim işte tıp alimi olabilirsiniz. Ama siz yani milli değerlerinize, manevi değerlerinize ilişkiniz yoksa, Allah'a ve Resulullah'a inanmıyorsanız, kainatın yoktan var edildiğini bilmiyorsanız, inanmıyorsanız daha doğrusu, iman etmiyorsanız, o zaman sizin o ilminizin de bir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Bu birbirine iç içe yani. İslam bunu çok güzel izah ediyor. Şimdi doğuda ve güneydoğuda PKK'nın eleman bulması, Suriye'den, Irak'tan, oralardan eleman bulmasının sebebi ne? Cehalet var. Değil mi efendim? Bediüzzaman'ın söylediği çok güzel bir şey daha var. Yani toplumların başının 3 tane büyük belası var. Bir, cehalet. 2, ihtilaf. 3, zaruret. Değil mi efendim? Evet. Cehalet, ihtilaf, zaruret. Şimdi bu üçü de o bölgede hakim. Evet. Çok yüksek oranda hakim. Genelde var, ayrı bir konu. Ya Batı'da da var, Kuzey'de de var, Orta Anadolu'da var da. Fakat o bölgede özellikle bu boşluklardan düşman istifade ediyor. Peki hangi düşman istifade ediyor? Düşman şu. Hatta görünmeyen, bilinmeyen bir düşman var. Gizli bir güç var. Kendini açığa vermeyen, göstermeyen, bildirmeyen ama bütün dünya milletlerinin, hükümetlerinin iradesini avucuna almış olan bir başka irade var dünyada yani. Bu küresel güç dediğimiz. Neoliberaller falan diye tarif edilen, dünya kraliyetçileri falan denen efendim, bir güç var. İşte bunların sayısı da çok değil. Ama bunlar değeri 15 sentten fazla olmayan kağıt parçasıyla, değil mi efendim? Bütün dünyaya finans kapitalizmi hakim olmuşlar. Ve onların her şeyine karışıyorlar. Nasıl düşüneceğine, nasıl konuşacağına, nasıl evleneceğine, nasıl uyuyacağına, nasıl kalkacağına, nasıl çalışacağına vesaire vesaire vesaire. Hepsine yön veriyorlar. Tabii bu iletişim araçları vasıtasıyla yapıyorlar bunları da. Yani bütün milletlerin, toplumların düşüncelerini kontrol altına alıyorlar ve onları yönlendiriyorlar. Ve beşeri çözmüşler tabii. Bu arada bir şey söyleyelim. Yani masaya yatırmışlar insanı. hangi zaafları nedir? Bu fıtrat olarak, yaratılış olarak bir insanın zaafları nedir? Kötü tarafları nedir? İyi tarafları nedir? Böyle basit anlatalım. Bunun kötülük yanını geliştiren ne lazımsa efendim hazır yüklemişler şeylere, iletişim araçlarında ve toplumları çökertiyorlar. Yani insanlığından, insanı insanlığından uzaklaştıran, toplumu şahsiyetinden uzaklaştıran ne malzeme lazımsa bunları üretiyorlar, salıyorlar ve onları da efendim hap gibi yutuyor toplumlar. Bütün toplumlar böyle. Şimdi doğuda ve güneydoğuda PKK'nın muvaffak olmasının sebebi yani sürekli ürün şeyde alıyor, eleman alabiliyor. Peki o bölgede sosyal güvence var mı? Yok. Ekonomik etkinlik, güçlülük var mı? Yok. Peki ciddi manada o bölgede PKK'ya eleman veren insanlarla devletin irtibatı ciddi manada var mı? Devlet yöneticilerinin irtibatı var mı? Yok. Gönül adamlarının var mı? Yok. Eğer yine o bölgede şuna dua yatıp kalkıp şuna dua edelim. Yoksa başımıza bin türlü bela olur. Daha büyük beter belalar olurdu. O bölgede yine dinine, diyanetine sahip olan, özellikle Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgedir. Kürt kardeşlerimiz yoğun bölgedir ama onlar en az bizim kadar maneviyatlarına bağlı insanlardır. Ana gövde evet, ona bağlıdır.
Tabii, tabii.
Şayet öyle olmasa o bölgelere gidemezsiniz. Ama ana gövde sağlam. Sizin gibi, bizim gibi orada efendim devletini, vatanını, milletini seven, İslam'a bağlı yaşayan bir topluluk var. Onlar şimdi çıkmıyorlar ortaya. Çok zorda kalırlarsa Orta Anadolu'ya, Kuzey'e filan, orduya filan da ihtiyaç yok. Son noktaya geldikleri gün ben şuna inanıyorum. Bir sosyolojik tespitimdir bu benim. Orada yaşayan vatanperver, dindar Kürt kardeşlerimiz, Allah'a, Resulullah'a bağlı olan Kürt kardeşlerimiz o PKK'yı hap gibi yutar. Onu söyleyeyim size. Buna müsaade etmezler. Neden? İspatını söyleyeyim size. Ya Peygamber Efendimiz'in sakalından bir kıl gidiyor. 200 bin tane Kürt toplanıyor oraya. Ya. Diyarbakır'da.
Maşallah.
Bir dakika. Biliyorsunuz değil mi?
Tabii tabii. Tabii.
Peygamber Efendimiz'in sakalının kılı gidiyor oraya. 200 bin kişi toplanıyor.
Maşallah.
Hangi devlet organizasyonu veya siyasi parti faaliyeti organizasyonu 200 bin Kürt'ü bir yere toplar? Hiçbirini maşallah toplayamaz.
Maşallah.
Ama Resulullah Efendimiz'in bir sakalından kıl 200 bin inanmış Kürt'ü, Müslüman Kürt kardeşimizi topluyor.
Maşallah.
İşte en büyük güç bu.
Maşallah.
Maşallah.
Şimdi bu gövde duruyor. Ama devletin başı belada. Yani maddi olarak çok şey kaybediyoruz. İnsan unsuru olarak kaybediyoruz. Eleman gidiyor. Daha insanlar çıkıyor. Onların durdurulması lazım. Ve tabii ki devletimize silah çevirmiş olan örgütün, efendim gücün imha edilmesi lazım. Ya silahını bırakacak adam gibi hizaya girecek ya da biz onu imha edeceğiz. Başka çaresi yok.
Biz Türk İslam Birliği'ni kurarsak PKK kalabilir mi?
Asla.
Mümkün değil.
Tabii.
Değil mi? İşte sorunun çözümü bu. Bakın köklü çözüm bu. Sayın hocamız bunu her zaman defalarca söylüyor. Bir Türk İslam Birliği PKK'sı vesairesi bütün şerlerin hepsini ortadan
burada,
doğal olarak tuzla buz eder.
Aklıma getirip konuşunca çözülüyor. Şimdi bakın Doğu ve Güneydoğu, Nahçıvan ve Ermenistan. Değil mi efendim? Bakın şimdi. Burası neresi? Burası Türk İslam Birliği'nin coğrafyasının boğaz bölümü. Bakın. Burası bir geçit. Şimdi Türk dünyasını ele aldığımız zaman Türkiye baştır. Azerbaycan boğazdır. Geri kalan bölüm de gövdedir. Türk dünyasının gövdesidir. Ama hep orada faaliyet var. Dikkat ederseniz. Biliyor musunuz? Mesela Karabağ olayı bundan bağlantılıdır. Efendim PKK olayı da bundan bağlantılıdır.
Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Gerçi sizin geniş vizyonunuzla biz birkaç program yapabiliriz Allah'ın izniyle. Ama son Türk İslam Birliği için söylemek istediklerini son cümlelerinizle birlikte müsaade edersiniz.
Şimdi
programı da kapatacağız.
Şimdi efendim işin ana kaynağını bilmezsek meselenin ne kadar doğru olduğunu da bilemeyiz. Doğrular bilinmeyince de düşünce geliştiremeyiz, tefekkür oluşturamayız, tasavvur oluşturamayız ve milletimize tabii buradan bir binlerce kanal içerisinden bir kanaldan buradan bir inandığımız doğruyu tam ana kaynağından ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
İnşallah.
Ve Habererek'te yazım çıktı ama bakın bu yazıyı çok süratle okuyayım. Uygun mu?
İsterseniz uygun.
Sadece
pazar.
Bölüm olsun.
Evet
bakın,
daha iyi uygun.
Şöyle diyelim.
Siz daha iyi bilirsiniz.
Şimdi Türk İslam Birliği'nin olması gerektiği, oluşması gerektiği noktasında bir kere Cenab-ı Hakk'ın talimatı var. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 54. ayetinde Türk milletine atıfta bulunmuş. Türk diye yazmıyor orada ama tarihin seyri içerisindeki hadiselerin ceryanına baktığımız zaman Türk milletinin bir misyonla, bir tarihi ve milli bir misyonla Cenab-ı Hak tarafından görevlendirildiğini görüyoruz.
Evet.
Bakın, ne diyor Maide Suresi'nde, ne diyor? Şeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda savaşır, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Evet.
İnşallah.
Burada bir paragraf daha var. Benim yorumum bu. İnsanı, aileyi ve toplumu İslam'ın güneşi ile ısıtarak imanlı, ahlaklı ve adaletli millet ve onun el teşkilatı olan hadim devleti kuran Türk milleti günümüz dünyasında yeniden özünü ve sorumluluğunu gözden geçirmelidir. Hı hı. Yani biz İslam birliğini kurabilmek için önce bir kere Anadolu Türklüğünü şahlandırmamız lazım. Bu görev Anadolu Türklüğü üzerindedir. Oğuz boylarının Anadolu'da kurmuş olduğu devletin yeniden ihyası gerekir. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı devlettir. Bunlar birbirinin devamıdır. Ayrı devletler değildir. Hı hı. O halde günümüze geldiğimiz zaman bu Anadolu Türklüğünün tekrar ayağa kaldırılması için bir öncü ve önder güç gerekir. Şu anda biz buradaki sohbetimizde
İnşallah.
Bu konuşmayı yaparak bunu araştırıyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 54'te yüklemiş olduğu bu görevi tekrar Türk milletini hatırlatacak olan bir öncü kuvvet gerekir. Bu itibarla kendimizi gözden geçirmeliyiz. Fakat bu sıradan basit bir hadise değil. Orada öncüsü, önderi, büyük ülküsü olmayan bir süreçte Türk milleti bu kendini gözden geçirme ve öze dönüş zeminine taşınamaz. Şimdi ben sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün buradaki çalışan kardeşlerimize, hocamıza da teşekkür ediyorum.
İnşallah.
Bu dava büyük davadır. Bu Allah'ın davasıdır. Bu Türk milletinin, İslam aleminin ve bütün insanlığın davasıdır. Hatta mesele sadece Türk ve İslam milletlerinin değil, bütün insanlığın da davasıdır. İnşallah. Çünkü mazlum milletler de bir kurtuluş çaresi arıyorlar. Bu ancak son din, son peygamber, son kitap. Değil mi efendim? Ve Cenab-ı Hakk'ın tarif ve tanımını yaptığı yoldan gidersek biz ancak Türk İslam birliğini kurabiliriz.
Evet.
Maşallah.
Yani güven duyabilmek için hem kişinin güvenilir olması lazım hem de söylenenin doğru olması lazım.
Maşallah.
Bununla alakalı aklıma hemen yani kainatın efendisi Fahri Kainat Peygamber Efendimizin kendisine peygamberlik geldiği zaman efendim ne yaptığını söyleyelim. İlk geliyor Hazreti Hatice validemize geliyor. Ve çok tabii o insan vasfında bir insan durumunda. Ama rahmetel lil alemin, bütün alemlerin rahmeti. Ama beden olarak, yapı olarak insan. Ona Cenab-ı Allah o rahmeti o insan bedenine sığdırmış yani. Hazreti Hatice validemize diyor ki, ya Hatice sana bir şey söyleyeceğim. Bana güvenir misin diyor. Bana güvenir misin? İnanır mısın? Hatice validemiz diyor ki, ya Resulullah ya Muhammed diyor. Sen diyor, sana nasıl güvenmem diyor. Sen diyor Muhammed'in eminsin. Yani insanlar içerisinde en emin insan sensin diyor. Sana tabii ki güvenirim diyor. Güveniyorum diyor. O zaman diyor söylüyorum. Ben diyor bana diyor peygamberlik geldi. Ben peygamber oldum diyor. Şimdi bakın Peygamber Efendimiz burada önce tebliğ etmedi. İslam'ı tebliğ etmedi. Söylemedi. Bana güvenir misin dedi. Gördünüz mü? Şimdi güvenmek çok önemli.
Tabii maşallah.
Güvenilir olmanın yolu nereden geçiyor? En doğru, en sahih kaynaktan istifade ederek bir fikir, düşünce geliştiriyorsanız o zaman insanlar size güvenebilir. Şimdi bu dindir. Kur'an'dır. Peki Türkiye şartlarında laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle şeyler nasıl konuşuluyor? Ne demek konuşulmasın? Bütün evlerde Kur'an-ı Kerim var. 5 vakit ezanlar okunuyor. Camilerde bunlar anlatılıyor. Ama anlatılıyor da anlayan ne kadar var? İşte oraya bakacağız. Anlaşılır Kur'an'dan yürüyeceğiz. Evet. Burada net anlaşılmıştır. Maşallah. Buna iman eden, bu atfa, ecdadımız iman etti, inandı, bu sorumluluğu aldı ve İslam'ın sancaktarlığını yaptı. İslam'la müşerref olduğu günden bugüne de bu bayraktarlığı devam ettirmektedir. Hala da bayrak Anadolu Türklüğü'nün üzerindedir. Biz halifeliği kaldırdık, ayrı bir konu. Ama halifeliğin manevi şahsiyeti, hatta maddi şahsiyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisinde mündemiştir. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Bunun da sebebi var. Gazi Mustafa Kemal bunu çok şuurlu ve bilinçli yapmıştır. Bir başka yere kaptırmamak adına olmuştur. Talep edilmiştir bu. Mısır tarafından talep edilmiştir. Kabul edilmemiştir ve Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendinde mündemiş hale getirmiştir. Durmaktadır. Bir gün onu bilemeyiz. Açılır, değerlendirilir ama bizde duruyor. Şimdi biz onları bir kenara bırakalım. En doğru söz Allah'ın sözüdür. İnşallah. Allah'ın kelamıdır. İnşallah. Biz oradan evet bu şu anda bunun hukukunu uygulamıyoruz. Ama buradan istifade etmek hakkına sahibiz.
Evet.
Çünkü bütün dünya hukuk düzenleri dine dayalıdır, inanca dayalıdır, imana dayalıdır, örf adete dayalıdır, gelenek ve göreneklere dayalıdır. Bugün anayasa görüşmeleri yapılıyor, işte yeni anayasa yapacağız vesaire vesaire. Evet, yani bir milletin imanına, inancına ve geleneklerine uygun olmayan bir anayasanın hiç kimse hayır olmaz. O konuda da ayrıyeten bir şey yaparsanız, hatta hukukçu kardeşlerle böyle bir masa yapalım.
Tabii,
onun üzerine konuşalım. Çünkü bu Türk İslam Birliği'nin oluşturulması hususunda hukuk düzenimizin de çok önemi var, ehemmiyeti var. Hı hı. Yani anayasaya bu hususta önemli maddeler girebilir. Biz de teklif edebiliriz, söyleyebiliriz değil mi efendim? Yani?
Elbette.
Tabii.
Efendim,
de çok iyi.
Ben fazla uzatmak istemiyorum.
Estağfurullah.
Büyük bir mefküreyi tartışmaya değil, yani bilgilenmek ve birbirimize bilgi aktarmak için bir araya geldik. Ama bu büyük davanın başarıya ulaşması için bu davaya inananların sayısının çoğaltılması lazım. Tabii. Çoğaltılan sayının hedefine gidebilmesi için de imkanlarla buluşturulması lazım. Hı hı. Bu imkanların başında iletişim araçları gelmektedir.
Evet.
Buradan şimdi bizi işte bu paket program yaptık vesaire ama binlerce insan, yüz binlerce insan dinleyecek. Belki o dinleyenlerin arasından bir babayı çıkacak, bize önderlik yapacak. Ne biliriz yani?
İnşallah.
Değil mi efendim?
Hocam biz onun müjdesini veriyoruz, siz zaten eyvallah, daha iyi biliyorsunuz. Birincisi Maide suresi 54. ayeti okudunuz. Ya. Zaten en büyük müfessirler, tefsir alimleri evet, ki evet. Ömer Nasuhi Bilmen, evet, Elmalı evet. Muhammed Hamdi Yazır, Said Nursi
evet.
O ayette geçen milletin eyvallah. Türk milleti olduğunu söylüyorlar. Demek ki bu görev
evet.
Yani İttihat-ı İslam, Türk-İslam Birliği bayrağı dediniz. Evet. O bayrak zaten Türk milletinde inşallah. Peki başı kim olacak onun? Onu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize müjdeliyor. Evet. Mehdi ile müjdelenin diyor.
Eyvallah.
İnşallah Mehdi Aleyhisselam Peygamber Efendimizin söylediği Hicri 1400'de adresini belirtmiştir. İstanbul'da, Konstantiniyye'de.
O gelene kadar
İnşallah.
Bize düşen görev var.
İnşallah tabii. Hepimiz Mehdi talebesiyiz.
Eyvallah.
Başbuğumuz da öyledir, diğer büyüklerimiz de öyledir. Hepimiz Mehdi talebesiyiz inşallah. Canı gönülden bu uğurda fikri mücadelemize devam edeceğiz inşallah. Evet,
bakın Cenab-ı Hak, affedersiniz. Cenab-ı Hak devam eden ayetlerde meseleyi takviye ediyor. O atıfta bulunduğu muhtevayı takviye ediyor. Ve diyor ki sizin asıl dostunuz Allah'tır.
Maşallah.
Benim diyor yani. Sizin asıl dostunuz benim diyor. Niye dostum?
Maşallah.
Benim diyor. Kainatın sahibi söylüyor. Yaratıcısı söylüyor.
Maşallah.
Onun Resulüdür. Ve benim size gönderdiğim alemlere rahmet olarak gönderdiğim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bak size gönderdim diyor. Odur diyor. Ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. 56. Kim Allah'ı, onun Resulünü ve müminleri dost edinirse iyi bilsin ki Allah'ın taraftarları üstün geleceklerdir. Yani Türk İslam Birliği kurulacaktır.
Maşallah. Allah razı
olsun. Maşallah.
Tamam, en son sözü zaten ayetlerle söylemiş oluyorsunuz. Evet. Zaten onun üstüne zaten söz evet. söylenmez. Evet. Maşallah.
Allah razı olsun. Evet. Katkılarınızdan razı olsun dolayı hocam. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Efendim İttihat-ı İslam programımızın Sayın Ahmet Çakar'ın katılımıyla olan bu bölümünün sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda tekrar beraber olmak umuduyla. Allah'a emanet olun.